Ankara, Ankara.
Meydanı çok şey anlatır. Tarihe, kültüre ilişkin pek çok şeyi meydanlardan öğrenmek mümkündür. Kentin simgesi haline gelir, kentin hafızası meydanlarda yaşar, yaşatılır. Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'ya hoş geldiniz. Başkent ilan edilişinin 100. yılında Ankara'nın önemli bir merkezini, bir kültürel miras alanını, ulusu ve ulus meydanını konuşacağız bugün. Ulus ve civarı antik dönemlerden başlayarak Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar tüm evrelere tanıklık ediyor. Hem Ankara hem de Türkiye için sembolik bir anlamı var ve kentin ana merkezlerinden biri olarak bugün de işlevi devam ediyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren önem kazanan bir yer ulus. Biz tarihte biraz geriye giderek anlatmaya çalışacağız ulusu. Konuklarımız Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Tunçer ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Merhaba.
Evet, aslında yüzyıllar boyunca bir ticaret merkezi olmuş bugün ulus olarak adlandırdığımız bölge. Ahilik dönemine kadar gidiyor ticaretin burada başlaması sanırım. Öyle değil mi hocam?
Şimdi tabii bu ulus bölgesi, ben başlayayım izninizle. Benim çünkü yüksek lisans tezim, ODTÜ'de yaptığım tarihi kent merkezi gelişim süreci ve Sulağan çevresi Hanlar bölgesi idi. Çok da geriye gitmiyor ulusun bulunduğu yer. Ama kale ve Hacı Bayram çevresi çok daha yaygın bir merkez olarak eskiden beri kullanılmış. Daha biliyorsunuz Roma dönemine kadar gidiyor. Ancak August Tapınağı'nın olduğu yer, yani Ankara Anıtı'nın bulunduğu yer Hacı Bayram Camii ile birlikte, orası Roma döneminde önemli bir merkez ve tapınma alanı biliyorsunuz. O bölgeden aşağıya doğru kaymış ulus 19. yüzyıl sonlarında. Ben bu kadarla getireyim, sonra detaya girerim.
Necati hocama pası atalım o zaman.
Peki o zaman hemen Mehmet hocam Ankara Anıtı, August Tapınağı demişken, evet ulus ya da o Hacı Bayram Tepesi dediğimiz bölge, Romalılar dedik ama aslında daha da geriye gidebiliriz. Tabii. Friglere de gidebiliriz. O zamandan beri Kutsal Tepe. Dolayısıyla ulus da bu Kutsal Tepe'nin hemen yamacı. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip kutsal bir tepeden söz edince tabii etrafı da yıllarca yerleşim yeri olarak kullanılmış. Burada aslında bu Kutsal Tepe'yi azıcık daha açmada fayda var ulusun önemini koymak açısından, ortaya koymak açısından. Çünkü biz böyle hani marka yaratmak istiyoruz, değer yaratmak istiyoruz, turistik olsun istiyoruz falan ya. Öyle bir malzememiz var ki Ankara'da, diğerlerini geçiyoruz da şimdi odaklandığımız noktayı konuşuyoruz. Burası Tanrı inancından önce, yani tek Tanrı inancından önce kutsal bir mabet, kutsal bir alan. Sonra Romalılarla halen bu şekilde, yine tek tanrılı değil. Sonra Romalılar Hristiyan oluyor. Bakın aynı yerden bahsediyoruz. Hı hı. Hristiyan oluyorlar. Bu kez bu August Tapınağı'na 3 tane pencere açarak kiliseye çeviriyorlar. Yani ne oldu? Tek tanrılı din değil, tek tanrılı din Hristiyanlık derken büyük bilge insan Hacı Bayram Veli Türklerle birlikte geliyor ve buraya önce burası medrese olarak falan da kullanılıyor. Yani burada güzel olan şudur, hoşgörü anıtı diyoruz biz ona Mehmet hocamla. Adına yaptırılan camiden bu tek taşına kıyamadan inşa ediyor camiyi. Dolayısıyla burada 700 yıllık bir hoşgörü anıtımız var. Bu çok çok ciddi olarak kullanılabilir. Hala günümüzde işte Bosna'dan haberler gelebiliyor, Azerbaycan'dan gelebiliyor ya da dünyanın farklı yerlerinden çeşitli barbarlık örnekleri geliyor. Hatta Rusya-Ukrayna savaşında da çok kötü şeyler dinliyor iken 700 yıl önce kendisinden çok önceki bir medeniyetin tek taşına kıyamadan ona bitişik bir mabet yapmak bence altı kalın kalın çizilmesi gereken ve her platformda anılması gereken bir şey ve biz bunu kullanmıyoruz.
Yeterince haberdar da değiliz belki de, değil mi?
Haberdarlık konusuna da gelince Ankara Anıtı diye bir tabela gördünüz mü hiçbir yerde?
Görmedim.
Dünya oraya Monumentum Ankrianum diyor. Bunu biz söylemiyoruz bakın. Onlar buraya kendi dillerinde Latince'de ya da Ankara Anıtı adını veriyor. Oradaki yazıt çünkü çok değerli. Yani hani işte önceden Frig Tapınağı varmış, Romalılar onu yapmış. Hayır bir saniye, bir de orada yazıt var. O yazıtın dünyada eşi yok. Bir, bu kadar büyük bir Latince anıt dünyanın hiçbir yerinde kalmamış. İşte bu Hacı Bayram Veli'nin hoşgörüsüyle bu kalmış aslında. Orada tapınağın olması, bizim de tapınağımızın olması. Dolayısıyla Romalılara gelecek olursak, yolları var, meşhur yolları var diyelim, ben burada durayım. Çünkü Mehmet Hocam da bu konuda konuşmak ister.
Hayır, yollar deyince ben ulus notumu aldım. Aslında ulusun gelişimi demir yollarına da bağlı biliyorsunuz.
Evet, oraya da değinecek.
Ankara'da 1892 yılında Anadolu Demiryolları Ankara'ya geldiği zaman ulusun gelişimi başlamıştır. Biraz daha önce Taşhan denilen bir otel yapılmıştır tam ulus meydanına. Bu Taşhan o zamanın kaloriferli banyolu otel olarak kullanılmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kullanılmış. Ve işte demiryolu garı ve istasyon caddesi açılınca Taşhan bölgesi, yani Taşhan Otel'in bulunduğu tam şu anda Sümerbank'ın olduğu yerdir dinleyicilerimiz için. Taşhan 1933'te yıkılmış, Sümerbank yapılmış. Hı hı. Ve o bölge gelişmeye başlamış. Dolayısıyla bu hakimiyeti milliye, yani ulus adını meydan almadan önce Taşhan Meydanı olarak biliniyor ve Taşhan Karaoğlan Çarşısı'nın en uç noktası. Yani şöyle diyelim, 16. yüzyılda Sulağan inşa ediliyor. Sulağan Ankara'nın en büyük hanı. 102 odalı bir handır Osmanlı dönemi ve 16. yüzyılda Ankara'nın bu bölgesi aslında çok etkin olarak gelişmiş, çok büyümüş Ankara. 30 civarında han var. Mahmut Paşa Bedesteni 15. yüzyıl. Dün oradaydık. Anadolu Medeniyetleri Müzemiz onur verici, gurur verici bir yer. Çok önemli ama 40-50 yıl yıkık vaziyette kalmış. Ta ki Atatürk'ün burayı onarın ve burayı bir eti müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline getirin. 1920'de bunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Savaş sürerken, milli mücadele merkeziyken Ankara bu eserlerin korunması, antik dönem eserlerinin, heykellerin, lahitlerin korunması ve bir yerde toplanması için bir direktif veriyor ve Hars Müdürlüğü kuruluyor. Yani Kültür Müdürlüğü kuruluyor bu. Şimdi hala devam ediyor. 100. yılını kutladı Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Çok önemli. 1881'de yanmış bu Mahmut Paşa Bedesteni. Hı hı. 1881'de yandığı zaman bir çöküntü bölgesi haline gelmiş. Bu bölgede 30 civarında han var ve bunların ben kendi tezimde ve sonra kitaplarımda saptadım yerleri, atları ve konumları. En az 8 tanesinin adı var ama kendisi yok,
evet,
yerini bilmiyoruz.
Kaybolan bunları, değerlerimizi de konuşacağız bir Ankara'da başka programımızda elbette. Evet. Şimdi aşağı 100, yukarı 100 olarak anılan bölgeler var efendim. Nerelere bu ad verilmiş?
Öncelikle aşağı 100'ü konuşacak olursak hem Mehmet Hocam'ın da Taşhan vurgusundan. Şimdi meclisler karşılarında bir otelle sanki bugüne kadar hep gelmiş. Birinci meclisin karşısında Taşhan var. İkinci meclisin karşısında Ankara Palası olmuş. Şimdi üçüncü meclisin karşısında da gökdelenlere benzeyen oteller söz konusu. Dolayısıyla aşağı 100 Cumhuriyet'in ilanından önce Ankara'nın yukarı 100'le birlikte tabii ki en önemli merkezlerinden biri. Ben demin o aşağı 100'de madem soru da orada Cardo Maximus'ları söylemedin onu söyleyelim. Evet. Evet. Yani buralar aslında Romalılardan beri merkez. Romalıların sarayları orada. Bu Romalılar önem verdikleri hemen her şehire kuzeyden güneye ve doğudan batıya bir aks çiziyorlar. Ankara'da gelişim sürecinde özellikle mesela aşağı yüzü konuşuyorsak bu yolun etrafına bir anlamda şekillenmiş. Yukarıya doğru çıktıkça da özellikle sof kumaşını işlemek açısından işte demin bu konuda en güzel ve zengin yazanlardan biri Mehmet Hocam'dır. Hanlar o yüzden bol. Bakın bu kadar bol han hiçbir yerde bulunamaz. Aşağı yüz Ankara'nın ticaret merkezi daha sonra belki de değil mi? Bu evet, Karaoğlan Çarşısı'yla falan almaya başlıyor. Ama sizin mesela demin meydanda konuşmuştuk. Halen Ankara çünkü meydansız maalesef bir başkent. Halen en önemli meydanlarından birine sahip. Aşağı yüz hala önemli bir anlamda. Evet. Ve o zamanın en iyi dükkanları, çarşıları, hatta bazı kolonyacılar vesaire eczaneler halen orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu anlamda ticari anlamda da çok değerli aşağı yüz.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Sof çok önemli, çok değerli. Kente de ekonomik katkısı büyük.
Şimdi tabii bu yukarı yüz ve aşağı yüz meselesi biraz yani Taht-el-Kala denilen bölge aşağı yüz. Yani Tahtakale İstanbul'da da vardır. Aşağı yüzün bulunduğu yer Kale Altı demek, Taht-el-Kala. Ve bu Kale Altı uzun çarşı yani şu andaki Çıkrıkçılar Yokuşu'nun yukarı yüze bağlandığı noktada, uç noktada ve St. Clemens Kilisesi'nin bulunduğu ve maalesef bu da 1929 yangınında o bölge yanmış ve yok olmuştur. St. Clemens Kilisesi ve Sulağan'ın hemen İbadullah Camii'nin çevresinde bulunan bir merkez. Burası Karaoğlan Çarşısı adıyla da bilinir. Tahtakale Çarşısı adıyla bilinir. Ve Anafartalar Çarşısı'nın bulunduğu yer, şu anda Anafartalar Caddesi'nin bulunduğu yer Balık Pazarı Caddesi'dir. Hı hı. Ve yangından sonra hal yapılmıştır tam Sulağan'ın karşısına. Ve o yangın bölgesinin 1929 öncesi haritalarını ben kitabımda yayınlamıştım. Onu bulabilirler. Bir de Necati Hocam ve Savaş Sönmez'de Kaybolan Ankara kitabımızdan bahsedelim. Bu doğal tarihsel kültürel değerleriyle.
Reklam da yapalım.
Yani. Başka bu programda onu da konuşacağız.
Evet. Bu 400 sayfa, 399 sayfalık bir kitap oldu. Ve maalesef Ankara'mızın tarihsel, doğal ve kültürel değerlerini ne kadar çok yok ettiğimizi ve kaybolduğunu, günümüze erişemediğini. Bu aşağı yüz ve yukarı yüz meselesini ben böylece özetlemiş oldum.
Ankara'da da peş peşe olumsuz dönemler yaşanıyor. 2 yıllık süren bir kıtlık var. Köylü tohumluk buğdayını ekmek yapıyor. Hayvanlar açlıktan ölüyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hocam büyük yangınlar yaşanıyor Ankara'da.
Evet.
Kentin sosyal ve ekonomik yapısı iyiden iyiye çöküyor. Kentin ticaret merkezinde yer alan ve önemli rol üstlenen Mahmut Paşa Bedesteni de bu yangında tamamıyla yanıyor. Sonrasında bir büyük yangın daha yaşanıyor ve o zaman geleneksel ticaret merkezinin önemli bir bölümü daha yok oluyor. Sonraki yıllarda kentin ekonomisinin yeniden canlandırılması için Elma Dağ Suyu bağlanıyor, posta idaresi kuruluyor ve tulumba örgütü oluşturuluyor. Ve önemli bir gelişme de demiryolu, onu da bahsetmiştik, ondan da bahsetmiştik. Demiryolunun Ankara'ya ulaşmasından sonra kentteki dükkan ve mağaza sayısı dikkat çekecek şekilde artıyor. Nelerdir bunlar? Biraz daha bahsedebilir miyiz bunlardan hocam?
Bu yangınlar, tabii yangınlarla bakın 1881 yangınında yukarı yüz bölgesi yanıyor ve yok oluyor hemen hemen çöküntü bölgesi. 1929 yangını ile Tahtakale Çarşısı ve Karaoğlan Çarşısı tamamen yanıyor. Bir de 1917 yangını var ki bu aslında çok fazla bilinmeyen bir yangın. Üzerinde şimdi yeni son güncel kitaplar yayınlandı. İşte mahalleler yok oluyor. Dolayısıyla o mahallelerle birlikte konaklar, evler, oradaki yaşantı, oradaki sosyal, kültürel doku da yok oluyor. Yani tabii Roma'dan beri mesela ben bu çok değerli bir yorum. Orada sarayın olması, Necati hocamızın söylediği, tam da şu andaki Ulus heykelinin arkasındaki çarşı kesimi yapılırken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binası yapılırken, orada kazıda çıkmış Roma dönemi sarayı, kalıntıları ve bunlar tabii heykeller vesaire müzeye kaldırılmış ve üstü örtülmüş. Maalesef burası mesela bir açık hava müzesi olabilecekken, yok olmuş. Neyse ki şimdi antik tiyatroyu kurtardık. Bent Deresi'ndeki Orası da biliyorsunuz arkeolojik park olarak.
Evet. Çok onlardan önemli bir... da bir başka programda bahsedelim. Evet, harika, şimdi Alman mimar Hermann Jansen Ankara için hazırladığı imar planında Ulus ve civarına bazı işlevler yüklüyor. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde imkansızlıklar içerisinde bir kent oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz da bunlardan bahsedelim mi hocam?
Hemen bu Jansen'in yüklediği işte demir yolunun Ulus'a doğrudan çıkması falanla çok ilgili ve bugün halen görebildiğimiz bir yapıyı ben kısaca söyleyeyim. Koçhan. Mesela Koçhan yapılırken bu Vehbi Koç'un yaptığı ilk han büyük olarak Ulus'ta, tam Ulus Meydanı'nda ve öyle yapıyor ki Anadolu'dan ya da trenle gelen, taşınan mallar o hanın arkasına yanaşabiliyor. O şekilde yapılıyor. Ön tarafında sergilenmeler yapıyor. O malların kolayca girip çıkması için bir takım düzenlemeler yapılıyor. Ama bugün ne yazık ki o biraz bozulmuş durumda. Çünkü oradan o gelecek, buradan bu gelecek diye teknolojik olarak daha kolay çözüyoruz herhalde. Dolayısıyla bu bir. İki, Ulus'un yapısına bakacak olursak aşağı yüz, yukarı yüz olsun. Aslında bu yangınlar her dönem yaşanan şeyler. Ahşap olduğu için pek çok yapı yanıyor, baştan yapılıyor. Ankara'da bunun yenilenememe nedeni bizim keçiyi kaçırmamız. Sonunda keçileri kaçırmışız.
Ne demektir bu?
Sofu hala eski yöntemlerle yapmaya çalıştığımız için ve yaptığımız için geleneksel yöntemleri bir türlü modernize edemediğimiz için padişahın da iznini alarak zamanında sürekli dünyanın bir tarafına gemilerle taşınıyor bu bizim keçiler. Taşınıyor ama adı da Ankara keçisi olduğu için bir yeri beğenmiyor. Ama adamlar sürekli taşıyorlar, sürekli izin alıyorlar, iyi paralar veriyorlar. Bir keçiye 5 liraysa 25 lira herhalde veriyorlar. Ve sonunda özellikle Güney Afrika'da, bakar mısınız? Güney Afrika nere, Ankara nere? Adamlar o kadar çok deneme yapıyor ki Güney Afrika'da bu keçiler tamam burayı sevdik dediği zaman işte o yangınların yaktığı yerleri yenileyecek gücü bulamıyoruz. Çünkü o ticaret yok artık. Burada bir zamanlar Levantenler dediğimiz İzmir'de, İstanbul'da çok gördüğümüz yabancılar işte o Ulus ve civarında o kadar çoklar ki neden? Ticaret yapıyorlar çünkü ülkelerine malzeme götürüyorlar. Ama biz hala eski metot yapınca ve bu pahalıya çıkmaya başlayınca üretimini de gayet güzel yapınca adamlar yangından sonra toparlanamıyor. Ankara'nın toparlanması işte o 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya gelişiyle Ankara tekrar ayağa kalkıyor. Kadim Ankara dediğimiz o çok çok önemli geçmişi olan Ankara dediğimiz Ankara Cumhuriyet'le birlikte ayağa kalkıyor ve sizin dediğiniz o Jansen'in planı her ne kadar Jansen kendi planını artık bunun altından imzamı silin diyecek kadar değiştirmiş olsak da evet Ankara muhteşem bir imar alanına dönüşüyor.
Sonraki dönemlerde imar planlarıyla alınan kararlar Ulus'u nasıl etkilemiş Sayın Tunçer?
Şimdi Necati'den ben bir şey aklıma geldi. Bu Ankara aslında 4. kere başkent oluş Ankara'nın. Galat dönemi, Roma dönemi, Ahilik dönemi ve Ankara Cumhuriyet dönemi biliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından değil tarih kitaplarından okuyarak öğrendim. Yani bu çok bilinçli bir başkent seçilmesi ve başkentin Ankara'da neden olduğunu anlatan bir sözdür. Çünkü Ankara binlerce yıldır hakikaten Galatlardan, Friklerden beri çok önemli bir garnizon, merkez, yönetim merkezi, askeri merkez kalesiyle ve diğer çevresiyle. Şimdi Jansen'e gelince tabii Ankara tekrar zümrütü anka kuşu gibi yeniden doğmuştur. Cumhuriyet'le birlikte. Tabii Jansen'den önce de planlar var. Löşer planı var. Jansen planı uluslararası bir yarışmayla elde edilmiş ve o dönemin yönetimi Cumhuriyet idarecileri Mustafa Kemal Atatürk diyebilirdi ki bizim planımız şöyle olsun, birisi çizebilirdi. Ama bunu halka mal etmek ve halkın ve toplumun ve uluslararası camianın, bakın yeni bir başkent kuruluyor ve bunun projesi, planı yarışmayla elde ediliyor ve uluslararası önem taşıyan insanlar buraya davet ediliyor. Yani sen çünkü daha önce Berlin'in de planını yapan çok önemli bir mimar plancı. Yani Jansen planını burada ayrı bir program yapmak lazım. Dediği gibi belki Necati'nin sonradan çok değişikliğe uğramış olabilir. Ama ilk kararları Jansen'in, koruma kararları özellikle günümüze kadar ulusun belli bölgelerinin gelmesinde çok önemli bir etmen olmuştur. Protokol alanı ilan etmiştir kale ve çevresi anlar bölgesine.
Peki hocam son durum nedir acaba? Ulus'ta?
Son durum planlama açısından evet, diyorsanız evet. Ben bir şeyler söyleyeyim. Son durum evet. Değil de. Şimdi Jansen planı 1938-39'larda Jansen işine son veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra danışmanlığı da bitiyor. Ama Ankara dışında işte Adana, Ceyhan, Tarsus, İzmit gibi yerlerin de planlarını yapıyor. Ve aslında Jansen'in Türkiye'deki planlama literatürüne katkısı çok önemli. Bir ekolojik kent kavramı getiriyor, yeşil kent kavramı getiriyor. Ulaşım, yayalaştırma ve koruma ile ilgili kavramlar getiriyor. Maalesef ondan sonra 57 planı yapılıyor. Ankara çok hızlı bir nüfus gelişimi gösteriyor. 1990 Nazım planı yapılıyor. Yine planlar hep geriden geliyor. Ankara gecekondulaşıyor. %60 civarında Ankara'nın çevresinde %70 hatta gecekondular oluşuyor. Onları ıslah etmek, sağlıklaştırmak için çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Ve şu anda bir makro plan yok. Ankara'nın hazırlanmış planlar var. 2023-2038 planları var ama bunlar hep dava ve mahkemelik konusu olmuştur. Şu anda bir yeni bir plan yapılması gerekiyor makro ölçekte.
Evet.
Teşekkür ederim.
Ulus bugün için bir semt, bir bölge ama meydandan söz etmeden ulustan söz etmek mümkün değil bize göre. 1920'lerde hakimiyeti milli, sonra da ulus meydanı olarak adlandırılıyor. Ulus Meydanı içinde yer alan yapılarla birlikte yeni cumhuriyetin ve onun başkentinin modernliğinin sembolü olarak görülüyor. Anıtsal kimliği olan bu yapılardan da kısaca söz etmek istiyoruz. Etrafındaki yapılar veya bir plastik unsur olmadan tek başına boş bir alana meydan diyebilir miyiz? Ulus Meydanı'nı oluşturan unsurları kısaca anlatır mısınız? Avusturyalı heykeltıraş Kripel'in yaptığı Atatürk heykeli Ulus Zafer Abidesi örneği.
Ankara'daki ilk anıt bugün Resim Heykel Müzesi'nin önünde kalan, Etnografya'nın önündeki Atlı Atatürk anıtı, bir de Kanonika imzalı, bir de Sıhhiye'deki Mareşal Atatürk ya da Zafer anıtı dediğimiz. Burası onlardan sonra yapılan ama hemen hemen aynı zamanlarda yapılan, halkın yardımlarıyla yapılan muhteşem bir anıt. Bugün zaten orası. Asıl adı Zafer Anıtı ama bugün durağa bile heykel deniyor. Heykelde ineceğim diyor insanlar mesela. Dolayısıyla meydana böyle isim vermiş bir yer. Ama ben hemen söyleyeyim. O meydan bugün Gençlik Parkı'na doğru gittiğiniz zaman Cumhuriyet'in en güzel ilk yıllarının en güzel yapılarını içerir. Hatta biz orada yürüyüş yaparken al gözüm seyreyle turu diyoruz oraya. Çünkü birinci ulusal mimarlık akımı nerede? Bakalım şimdi işte orada bir Ziraat Bankası yapısı var. Aşağıda bir Ankara Palas var. Bunların özelliklerine baktığınız zaman geniş çatıları, süslemeleri, Selçuklu motifleri vesaireleriyle birinci ulusal akım örneklerini görürsünüz. Bu ulus bu anlamda resmen bir göz ziyafeti sunar. Ne mutlu ki bugün bile. Hemen yanında yine Hozmeister'ın ikinci ulusal mimarlık akımlarını da yan yana birbiriyle görebilirsiniz. Öyle ki sadece bir Moncieri'nin altı yapısı. Yani bu çok muhteşem bir şey. Halen elimizde de olmuş olması, kalmış olması harika bir şey. Hozmeister'ın iki tane birden var. Arada da Türk mimarlar da girmiş. Harika bir sentez oluşmuş yani orada. Bankalar Caddesi diye yapılmış o zaman. Şimdi bugünkü Atatürk Bulvarı. Ama bakın bugüne ne gelmiş? Memleketin tek pul müzesi orada. Memleketin en zengin banka müzeleri orada. İki tane birden. Bir tanesinde sürekli mesela sanat sergileri falan da açılıyor. Bence çok büyük canlılık veriyor ulusa. Hatta işte Ankara'nın eşsizliği. Birinci meclis ve ikinci meclis orada. Arada bir tane yapı var. Aradaki yapı da Egli yapısı. Ernst Egli yapısı. Sayıştay. Eski Sayıştay binası. Bu arada Sayıştay binasının eskisi de, bakın onu Viyana kübiği ya da Ankara kübiği denilen şeyden konuşacak olursak, Arif Hikmet Koyunoğlu yapıyor. Ya bu biraz eski tarzda yapıldı denilerek Egli modernize ediyor. Yani Cumhuriyet yapıların önünü arkasını, tıpkı okul yapıları gibi, her şeye çok özeniyor. Hı. Ve bugün o özeni yürüyerek bir sağa bir sola bakarak görmek mümkün.
O zaman son sözü de Mehmet Hocam'a verelim.
Evet, yani şimdi Necati Hocam çok güzel yapılar bazında ve akımlar, mimari akımlar bazında bunları anlattı. Ve bu Al Gözüm Seyreli turunu birkaçına ben de katıldım. Birlikte de çekimler yaptık. Burası hakikaten korunması gerekli. Bir altın üçgen denilen bölge, yani İstasyon Caddesi, Bankalar Caddesi ve Gençlik Parkı'na dayanan bu üçgen alanın iki tarafı daha aşağılara kadar, Sıhhiye'ye kadar gidebilir de maalesef İller Bankası yıkıldı. Ama burada hala bütün bu yapılar bir mimarlık müzesi gibi ve aslında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilecek nitelikte çok değerli mimarların, o dönemin birçok ulusundan mimarların ve bizim Mimar Kemalettin'imizin de burada eserleri var. Bunları korumamız mutlaka gerekiyor. Tabii maalesef ulus meydanı ve çevresiyle ilgili tartışmalar hep sürüyor. Burada tünel mi olsun, alttan mı geçilsin? Efendim bu alttan geçilirse metro mu olsun? Yoksa tünel kazalım ama otobüsler mi geçsin altta? Yani bu tartışmalar belki de 25 yıldır, 30 yıldır sürüyor ulus tüneliyle ilgili. Ve buradaki 100. yıl çarşısı ile ilgili, mesela 100. yıl çarşısının korunmasına ilişkin bir yarışma açıldı. Yapıldı. Mimari proje yarışması açıldı geçen sene daha ve bu yarışma sonucunda birinci seçildi. Jüriler toplandı, birçok insanlar bu konuda uğraştılar, projeler geliştirdiler. Fakat şimdi belediyemiz diyor ki ben halka başvurdum, burayı yıkacağım. Şimdi bakın o zaman niye yarışma açtınız ve niye burayı yıkıyorsunuz ve tabii bunlar hep tartışılıyor mimarlık camiasında. Hatta ben hemen bitiriyorum, farkındayım, zamanımız doldu ama bu yarışmalar son dönemin benim de içinde olduğum Akademik Danışma Kurulu'nun uğraştığı konular son 3 yıldır, 3,5 yıldır. Bunlardan da başka bir programda söz ederiz.
Biz de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Ulus'tan bahsediyoruz. Anafartalar Çarşısı'nda kısaca analım. Ankara'nın yürüyen merdiveninin yer aldığı ilk yapı ve yeni bir malzeme olarak alüminyum doğramanın kullanıldığı ilk yapılardan biri ve eşsiz seramikleriyle bir müze niteliğinde. Seniye Fenmen, Füreya Koral, Nuri İyem bu çarşıda eserleri bulunan çok değerli sanatçılarımızdan birkaçı. Anafartalar Çarşısı, mimarisi, adı ve içindeki sanat eserleriyle başlı başına anlatılması gereken bir konu. İlerleyen programlarımızda belki bu konuyu da detaylıca konuşuruz. Belki sizleri yine misafir ederiz efendim. Hanlar konusunu da konuşmak istiyorduk aslında uzun uzun, ancak süremiz de buna imkan vermeyecek. Bir başka program için sizden söz alalım ve Ankara'nın hanlarını detaylı bir şekilde ele alalım diyoruz. Bugün Ankara ile özdeşleşen bir kültürel miras alanı Ulus'u ve Ulus Meydanı'nı konuştuk. Konuşacak daha pek çok şey kaldı geride elbette. Yüzyıllara damgasını vuran Ulus'u yarım saate sığdırmak mümkün değil. Ankara, Ankara'nın bugünkü konukları Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Tunçer ve araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Programımıza katıldınız. Bizleri tarihte bir yolculuğa çıkardınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Çok değerli bir program oldu bizim açısından. Çünkü Necati ile biz yani böyle çekimler yapıyoruz. Ankara Kent Sohbetleri yapıyoruz. 70'e vardı bu Ankara Kent Sohbetleri. Ama radyoda bunları duyurmak da önemliydi. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Müzik Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetimde Aslı Yıkılmaz ve speakeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Farklı konularla devam edeceğimiz Ankara yolculuğumuza sizleri de bekliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Ankara, Ankara.